Ayrım 27. Hilekar Frederick Forsyth, sayfa 330. 4. Bölüm. Kıbrıs'ın en büyük manastırı olan Kikko, 12. yüzyılda Bizans imparatorları tarafından kurulmuştu. Keşişlerin yaşamlarını yalnızlık ve dua içinde geçirecekleri düşünülerek manastır için çok iyi bir yer seçilmişti. Maratassa Vadisi'nin batısında bir dağ tepesinde kurulan manastır o kadar ıssız bir yerdedir ki oraya ancak iki yandan iki yolla çıkılabilir. İki yol manastırın altında birleşirler ve manastır kapısına bir tek yol çıkar. MacCready de Bizans imparatorları gibi bu noktayı çok iyi seçmişti. Danny otelin karşısındaki taş kulübede kalmış, Rose'un perdesi kapatılmış odasını gözetliyordu. Bill ise Marks'ın köyden bulduğu bir motosikletle önden Kikko'ya gitmişti. Sas çavuşu şafak sökerken manastıra çıkan tek yolun üstündeki çam ağaçları arasında gizlenmiş bulunuyordu. Bill MacCready'nin Marks'ın sürdüğü arabayla geldiğini gördü. İrlandalılardan biri ya da Libyalıların arabası gelmiş olsaydı Bill MacCready'yi telsizle uyaracaktı. Ancak o Mayıs sabahı manastıra gelen ziyaretçiler sadece Yunanlılar ve Kıbrıslılar oldu. Lefkoşe'deki istasyon şefi gece yardımcılarından birini Londra'dan gelen mesajlar ve üçüncü bir el telsiziyle Petulas'a göndermişti. Artık MacCready'den başka her iki çavuşta da telsiz vardı. Danny saat 8:30'da Rose'un terasta kahvaltı ettiğini bildirdi. Mahoney ile arkadaşlarından da dün geceki kadından da eser yoktu. Hatta otelin müşterilerinden görünen olmamıştı. ''Yorgun görünüyor.'' dedi Danny. ''Kimse bu işin bir tatil olduğunu söylemedi.'' dedi MacCready. 20 mil ötedeki manastırın avlusunda. Rose saat 9:20 gece otelden çıktı. Danny durumu bildirdi ve oteli gözetlemeye devam etti. Saat 9:30'da Rose'un odasına giren hizmetçi kadın perdeleri açtı. Diğer pencerelerin perdeleri çekildi. Danny şimdi daha rahatlamıştı. Gözüne giren güneşe karşın Monica Brown'ın çıplak olarak pencere önünde yaptığı egzersizleri keyifle seyretti. Saat 10:10 kala Bill Rose'un göründüğünü Kikko yoluna girdiğini haber verdi. MacCready kalıp içeri girdi. Rose kendisini Meryem Ana'nın ünlü altın ikonu önünde buldu. Bill dışarıdan Rose'u izleyen olmadığından emin olduktan sonra mikrofona iki kere basarak MacCready'ye durumu bildirdi. ''İzleyen yokmuş.'' dedi MacCready. Alçak sesle konuşmaları çok olağandı. Çevrelerindeki turistler de sanki tapınağın sakinliğini bozmak istemiyorlarmış gibi seslerini yükseltmiyorlardı. ''Baştan başlayalım.'' dedi MacCready. ''Seni en son Valletta Havaalanı'ndan Triplo'ya giderken görmüştüm. Ondan sonrasını tüm ayrıntılarıyla anlat şimdi.'' Rose her şeyi anlattı. ''Demek ünlü Hakim El Mansur'u gördün ha? Ben onun havaalanına geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Kariyagi'nin Viyana'dan verdiği mesaj kendisini epey heyecanlandırmış olmalı. Devam et.'' Rose anlatmaya devam etti. ''Benim iki çavuşumun senin iki eski meslektaşını gördün mü?'' ''Hayır, hiç görmedim. Onların arkamda olduğuna şimdi bile emin değilim.'' İki adam sakin ve acıma dolu bir bakışla kendilerine bakmakta olan Madonna'ya baktılar. ''Hiç merak etme.'' dedi MacCready. ''Şu anda biri kapıda ikimizin de izlenmemizi sağlıyor. Aslında senin bu serüvenlerinden çok hoşlanıyor ikisi de. Bu iş bitince birlikte bir içki içersiniz ama şimdi değil. Peki, oteline geldin.'' Rose Mahoney ile arkadaşlarını görüşüne kadar olanları anlattı. ''Bir dakika, kadın kim?''
''Geçen hafta Suriye'de Hama at satışlarını aldığı 3 Arap atının getirilmesini bekleyen Amerikalı bir at yetiştiricisi. Monica Brown, sadece bir yemek arkadaşı.''
''Emin misin?''
''Evet, eminim Sam, sivil bir kadın ve de çok güzel.''
''Orasını biz de gördük, devam et.''
Rose Mahoney'nin gelişini ve kadının onun kuşkuyla kendisini süzdüğünü söylediğini anlattı.
''Seni tanımış olabilir mi o benzin istasyonundan?''
''Sanmıyorum. O gün başımda gözlerime kadar indirdiğim bir yün başlık vardı. Sakalım bir karış uzamıştı ve pompaların ardındaydım. Hayır, aksanını duyduğu her İngiliz'e öyle bakardı. Bizlerden ne kadar nefret ettiğini bilirsin.''
''Olabilir, devam et.''
Hakim El Mansur'un ortaya çıkışı ve Frank Turpin'in sorgulaması MacCready'yi çok ilgilendirmişti.
Rose'a her şeyi birkaç kere anlattırdı. Bir yandan da elindeki Kıbrıs Bizans Kiliseleri kitabının sayfa kenarlarına not alıyordu. Kaleminden sayfaya hiçbir iz çıkmamaktaydı. Yazdıkları daha sonra kimyasal bir madde sürüldüğünde gözle görülebilecekti. Herhangi biri için çevresinde gördüklerini not eden bir turistten farksızdı. ''Şimdiye kadar epey yol almış olduk.'' dedi. ''Silah sevkiyatları bir başla emri bekliyor sanırım. Mahoney ile El Mansur'un Kıbrıs'ta aynı otelde olmalarının başka anlamı olamaz. Şimdi ne zaman, nerede ve nasılı öğrenmek zorundayız. Nereden alınıp nereye götürülecek ve kim neyle götürecek? Kamyon mu, yük gemisi mi, uçak mı?''
''İşe devam edeceklerinden emin misin? İptal etmezler mi?''
''Eminim.'' Rose'a söylemesine gerek yoktu. Onun bilmesi gerekmezdi. Ancak Muammer Kaddafi'ye bakan doktordan bir mesaj daha gelmişti. Mal epey karışık bir yük olacaktı. İspanya Bask ayrılıkçılarına, Fransız aşırı sol grubu Action Direct'e, küçük ama çok tehlikeli bir grup olan Belçika teröristleri CC'ye ve Alman Kızıl Ordu fraksiyonuna mal gönderilecek, yüklenen malın yarısı da İRA'ya verilecekti. İRA'nın görevlerinden biri Amerika'nın Londra Büyükelçisini öldürmekti. McCready Amerika'daki para toplama işlerini etkilememesi için bu işi kuşkusuz Bader Meinhof çetesinin mirasçısı olan fraksiyona verecekti. Bunlar silah karşılığında iş yapmaya hazırdılar. ''Sana eğer satmaya razı gelirlerse Amerikan terörist grubu için malın nerede teslim edilmesini istediğini sorular mı?''
''Evet.''
''Sen onlara ne dedin?''
''Batı Avrupa'da herhangi bir yere.''
''Peki malın Amerika'ya nasıl götürüleceği hakkında?''
''Senin öğrettiklerini anlattım. Aslında pek büyük bir yer kaplamayan malı indirdikleri yerden alıp sadece benim bildiğim kiralık bir garaja götüreceğimi söyledim. Oradan özel gizli bölmeli bir tekerlekli eve koyacağım. Bunu Danimarka'dan feribotla İsveç'e, oradan da Kanada'ya giden şleplerden birine yerleştireceğimi. Doğal yaşam tatili yapan turistlerden biri olacaktım.''
''Bundan hoşlandılar mı?''
''Törpil'in çok hoşuna gitti. Birçok sınır geçme olduğu için El Mansur itiraz etti. Tatil mevsiminde bu arabalardan yüzlercesinin Avrupa'da dolaştığını söyledim ben de. Her sınırda uçakla gelen karım ve çocuklarımı almaya geldiğimi söyleyecektim.''
''Tamam, biz adımımızı attık. Şimdi onları inandırıp inandıramadığını bekleyip göreceğiz. Bakalım Beyaz Saray'dan intikam alma hırsları doğal tedbirliliklerinin önüne geçecek mi?''
''Bundan sonra ne olacak?'' diye sordu Rose.
''Sen oteline dön. Eğer Amerika hikayesini yutarlar da senin istediklerini de o partiye katacaklarsa El Mansur seninle bağlantı kuracaktır. Onun dediklerini harfiyen yap. Ben durum raporu almak için hiçbir tehlikenin olmadığı bir yerde yaklaşırım sana.''
''Ya yutmazlarsa?''
''O zaman seni susturmak isteyeceklerdir. Büyük bir olasılıkla bu işi Mahoney ile adamlarına vereceklerdir. Bu da senin için Mahoney karşısında aradığın fırsat olacaktır. Çavuşlar da çok yakınında olacaklar. Hemen harekete geçip seni ellerinden kurtaracaklar.''
''Bok kurtarırlar.'' diye düşündü Rose.
Kendisine müdahale etmek Londra'nın komployu bildiğini ortaya çıkarır. İrlandalılar dağılırlar ve malı başka bir zaman ve başka bir yerde teslim alırlardı. El Mansur doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak üzerine gelirse Rose ancak kendisine güvenebilirdi.
''McCready, bir uyarıcı ister misin?'' diye sordu.
''Bastığın zaman hemen geliriz.''
''Gerek yok.'' dedi Rose. ''Bunun bir anlamı olmazdı. Nasıl olsa gelecekleri falan yoktu.''
''Öyleyse otele dön ve bekle. Ve Bayan Brose ile fazla yorulmamaya çalış. Gücüne daha sonra ihtiyacın olabilir.''
McCready kalabalık arasında kayboldu. İrlandalı ya da Libyalılar Rose'un üzerine gelecek olurlarsa müdahale edemeyeceğini o da biliyordu aslında. Eğer Libyalı tilki Rose'a inanmamışsa daha büyük bir gözetleyici getirip Mahoney'i gözden kaçırmamaya çalışacaktı. O ve İrlandalılar gidecek silahlar aynı anda harekete geçeceklerdi. Şimdi Mahoney'i bulmuş olduğuna göre kendisini silahlara en iyi o götürebilirdi.
Rose manastırı gezdikten sonra arabasına binmek üzere dışarı çıktı. Makaryos'un mezarı altındaki ağaçlar arasında olan Bill, adamlarının dönüş yolunda olduğunu Danny'e bildirdi. McCready de Marks'la birlikte 10 dakika sonra yola çıktı. Yolun aşağısında otostop yapan bir Kıbrıslıyı arabaya alınca Bill'i de böylece Pethulas'a getirmiş oldular. 45 dakikalık yolun 15 dakikalık bölümünü tamamladıkları sırada MacReader'in telsizi çatırdadı. Danny konuşuyordu.
Mahoney ile adamları adamımızın odasına girdiler. Odayı araştırıyorlar. Yola çıkıp kendisine bildireyim mi?
Hayır, yerinde kal ve bağlantıyı kesme.
Hızlanırsam ona yetişebiliriz belki, dedi Marks.
MacReady saatine baktı. Boşuna olurdu. Pethulas'a kaç kilometre ya da kaç dakika kaldığını düşünmüyordu bile. Çok geç, artık ona yetişemeyiz, dedi.
Bill arkadan zavallı Tom diye mırıldandı.
MacReady astları önünde pek sinirlenmezdi ama bu kez dayanamadı. Başarısız olursak ve o parti mal ülkeye girerse zavallı olacaklar Harrods'ta alışveriş yapanlar, Hyde Park'ta dolaşan turistler ve ülkenin her yanındaki yaşlı kadınlarla çocuklar olacaktır.
Petulas'a kadar bir daha konuşmadılar. Rose'un anahtarı çengelinde asılıydı. Resepsiyonda kimse olmadığı için anahtarını kendisi alıp yukarı çıktı. Mahoney kapıyı anahtarla açıp sonra aşağı yerine bıraktığı için kapıda bir kırılma yoktu. Ancak kapı kilitli olmayınca Rose kat hizmetçisinin yatağı yaptığını sanarak içeri girdi. Kapıdan girerken arkasından itilerek yere devrildi. Kapı hemen arkasından kapandı. İri yarı adam önünde durdu.
Danny'nin çektiği fotoğraflar bir kurye ile şafak sökmeden Lefkoşa'ya gönderilmiş, elçilikten fax çekilerek yanıtı alınmıştı. İri yarı olanı Tim O'Hurley, şeminenin önünde duranı Eamon Kane'di ve her ikisi de Irak katilleriydi. Mahoney perdeleri açık pencerenin önündeki koltukta oturuyordu. Kane tek kelime söylemeden Rose'u yakaladı ve duvara yasladı. Usta eller üstünde ve pantolonunun paçalarında dolaştı. MacReady'nin vermek istediği çağrı cihazını almış olsaydı işi orada bitecekti. O da felaket bir durumdaydı. Bütün çekmeceler açılıp yere boşaltılmıştı. Rose yanına araştırma gezisine çıkmış bir yazardan beklenenler dışında bir şey almadığına memnun oldu. Not defterleri, hikaye taslağı, turistik haritalar, broşürler, portatif daktilo elbiseler. Pasaportu pantolonunun arka cebindeydi. Kane alıp Mahoney'e fırlattı. Mahoney pasaportu inceledi ancak bilmediği bir şey öğrenmiş değildi.
''Söyle bakalım SAS ajanı, burada ne işin var?'' diye sordu.
''Neden söz ettiğinizi anlamadım?'' dedi Rose öfkeli bir sesle.
Kane yumruğunu Rose'un midesine indirdi. Rose bundan kaçınabilirdi ama o Hurley hemen arkasında duruyordu.
Mahoney olmasa bile bu ikisiyle baş edebilmek çok güçtü. Rose iki büklüm oldu, duvara yaslandı.
''Anlamadın demek?'' dedi Mahoney. ''Eh, benim söylediğimi anlatmak için kelime kullanmamın gerekmediği yollarım da vardır. Ama senin için bir ayrılık yapacağım, SAS ajanı. Bundan iki hafta önce Hamburg'da bir arkadaşım seni tanımış. Tom Rose, eski SAS alayında yüzbaşı. Çok garip sorular soruyormuşsun. İrlanda'da iki dönem askerlik yapan sen, şimdi de arkadaşlarımla sakin bir tatil geçirmekte olduğumuz Kıbrıs'ta karşımıza çıkıyorsun. Bir kere daha söylüyorum, ne işin var burada?''
Bak dedi Rose, evet alaydaydım ama terk ettim. Daha fazla dayanamadım. 3 yıl önce. Hepsinin ipliğini pazara çıkarttım. Artık onlardan biri değildim. Alev alev yanıyor olsam İngiliz hükümeti üzerimize bile işemez şimdi. Artık geçimimi roman yazarak sağlıyorum. Gerilim romanları. Hepsi bu işte.
Mahoney O'Hurley'e başıyla işaret etti. Rose arkadan böbreklerine inen bir darbeyle bağırıp dizleri üstüne çöktü. Durumun kendi aleyhinde olmasına karşın karşı koyup en az birini, hatta belki de ikisini temizleyebilirdi. Acıya dayanıp dizleri üstünde kaldı. Mahoney'nin küstahlığına karşın şaşkın olduğunu fark etmişti. Bir gece önce Rose ile El Mansur'un terasta konuştuklarını görmüş olmalıydı. Rose sonra ancak sabaha karşı dönmüştü otele ve Mahoney El Mansur'dan büyük bir iyilik görmekteydi. Hayır, İran'ın adamı öldürücü değildi henüz. Şimdilik sadece biraz gönül eğlendiriyordu.
''Bana yalan söylüyorsun SAS ajanı ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Bu araştırma yapma hikayesini daha önce de duydum. Biz İrlandalılar okumuş insanlarız ve senin sorduğun sorulardan bazılarının edebiyatla hiç ilgisi yok. Burada ne işin var senin?''
''Gerilim romanları'' dedi Rose. ''Günümüzde gerilim romanlarının gerçeğe yakın olması gerek. Genelleme yaparak bir yere varamayız.'' Le Carre'ye bak, Clancy'ye bak.
en küçük ayrıntılara kadar araştırma yapmamış olduklarını mı sanıyorsun? Bugün başka türlüsü yapılamaz.
Yapılamaz öyle mi? Dün gece deniz aşırı bir ülkeden bir beyle konuşuyordun. O da senin yazarlarından biri mi?
O iş ikimizin arasında. Bunu ona sor.
Sordum bile. Bu sabah telefonla. Bana seni gözden kaçırmamamı söyledi. Bana kalsaydı adamlarım seni yüksek bir dağın tepesinden çoktan atmışlardı. Ama arkadaşım sana göz kulak olmamı istedi. Bunu da yapacağım. Gece gündüz hem de. Buradan gidene kadar. Onun için şimdi sana eski günlerin anasına bir şey verelim.
Kane ile O'Hurley yaklaştılar. Mahoney seyre koyuldu. Rose'un bacakları tutmaz olunca iki büklüm yere devrilip midesini korumaya çalıştı. Yumruk atamayacak kadar yerde olduğundan bu kere tekmelemeye başladılar. Rose beynini korumak için başını kaçırıyor, tekmelerin sırtına, omuzlarına, göğsüne indiğini hissediyordu. Bir tekme kafasının arkasına inince gözleri karardı ve kendini kaybetti. Bir trafik kazasına uğramış gibi kendine geldi. Önce ölü olmadığını anladı, ardından duyduğu acıyı fark etti. Gömleği ve pantolonu altında vücudu bir tek sancıydı sanki. Yüzüstü yattığı yerde bir süre burnunun dibindeki halıya baktı. Sonra döndü, elini yüzüne götürdü. Sol gözünün altında bir şiş vardı. Oturmaya çalışınca acıyla irkildi. Omzuna atılan bir kol kendisini yavaşça kaldırıp oturttu.
''Ne oldu burada?'' diye sordu kadın.
Monica Brown yanında çömelmişti. Sağ elinin serin parmakları sol gözünün altındaki şişe dokundu.
''Kapıyı aralık gördüm.''
''Ne rastlantı ama?'' diye düşündü Rose. Ancak aklına gelen şeyi hemen uzaklaştırdı. ''Bayılıp düşerken çarpmış olacağım.'' dedi.
''Odanı harman yerine çevirmenden önce mi yoksa sonra mı?''
Rose çevresine bakındı. Açık çekmeceleri, ortalığa saçılan eşyayı unutmuştu. Kadın gömleğinin düğmelerini çözdü.
''İyi düşmüşsün doğrusu.'' dedi.
Rose'un kalkıp yatmasına yardım etti. Erkeği yatağa yatırıp bacaklarını kaldırdı.
''Sakın bir yere gitme, odamda merhem var.'' dedi.
Birkaç dakika sonra döndü, kapıyı kapatıp kilitledi. Rose'un gömleğini çıkardı. Rose'un vücudu artık morarmaya başlamış, kızıl izlerle doluydu. Rose bir şey yapacak durumda değildi, ancak kadın işini biliyor görünüyordu. Küçük bir şişeden aldığı sıvıyla yaralı yerlerini ovuşturmaya koyuldu.
''Bu iyi gelir, şişmeyi önler, rengi beyazlaştırır.'' dedi. ''Dön bakalım.''
Rose'un sırtına ve omuzlarına biraz daha merhem sürdü.
''Nasıl oluyor da yanında böyle bir merhem taşıyorsun?'' diye sordu Rose. ''Yemek yediğim bütün erkekler böyle mi olurlar?''
''Atlar için.'' dedi kadın.
''Teşekkür ederim.''
''Sızlanmayı bırak. Aptal erkekler üzerinde de etkilidir. Dön.''
Rose döndü. Kadın sarı saçlarını savurarak doğruldu.
''Bacaklarına da vurdular mı?'' diye sordu.
''Her tarafıma.''
Kadın Rose'un pantolonunun düğmesini çözdü. Fermuarı çekip çıkardı. Kocası fazla içen genç bir kadına yabancı bir şey değildi bu. Bacaklarına da merhemi iyice ovalayarak sürdü. İlk acıdan sonra tam bir zevk duygusuna gömüldü Rose. Okulda rugby oynadığı günleri hatırlamıştı. Kadın şişeyi yere bıraktı.
''O da yara mı?'' diye sordu.
Rose şortunun önüne baktı. Hayır, o yara falan değildi.
''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye mırıldandı kadın.
Dönüp elbisesinin ardındaki fermuara uzandı. Perdeler arasından gelen ışık odada serin bir parıltı yaratıyordu. ''Sen bu yara tedavisini nerede öğrendin?'' diye sordu Rose.
Dayak ve masajdan sonra uykusu gelmişti. ''Kentucky'de küçük kardeşim amatör jokeydi. Birkaç kere onun yaralarına bakmıştım.''
Kadının krem rengi elbisesi yere sıyrıldı. Üzerinde sadece bir külot vardı. Sırtında sütyen çizgisi görünmüyordu. Göğüslerinin dolgunluğuna karşı buna ihtiyacı yoktu. Kadın döndü, Rose yutkundu.
''Ama bunu kardeşimden falan öğrenmedim.'' dedi kadın.
Rose Gloucestershire'daki Nicky'yi düşündü. Evlendiğinden bu yana ona ihanet etmiş değildi. Ama bir savaşçının da ara sıra avunmaya ihtiyacı vardır diye düşündü. Ve bu kendisine sunulmuşsa reddetmek insanca bir şey olmazdı. Kadın üzerine otururken uzandı ama o bileklerinden tutup yastığa yasladı.
''Sen kıpırdama.'' diye fısıldadı. ''Bu işe katılmayacak kadar hastasın sen.''
Ancak ondan sonraki bir saat içinde bu kanısının yanlışlığını görerek memnun oldu. Saat 4'e gelirken kadın kalkıp perdeleri açtı. Güneş dağlara doğru inmeye başlamıştı. Vadinin öte yanındaki Danny dürbününü ayar ederken "Seni namussuz Tom" diye söylendi. İlişkileri 3 gün sürdü. Ne Suriye'den atlar geldi ne de Rose'a El Mansur'dan bir haber. Kadın her gün kıyıdaki acentesine telefon ediyor ve her gün aynı yanıtı alıyordu. Yarın. Onlar da dağlarda yürüyüşe çıktılar, kiraz bahçelerinin üstündeki yamaçta piknik yaptılar ve çam iğneleri üstünde seviştiler. Mahoney ile adamlarının bardan, Danny ile Billy'nin karşıdan gözleri altında terasta kahvaltı ve akşam yemeklerini yiyorlardı. McCready Kıbrıs istasyonu ile Malta'dan birkaç kişi getirtmeye uğraşırken Marks ile Petulas köyündeki otelde kalmışlardı. Hakim El Mansur Rose ile bağlantı kurmadığı sürece tüm dikkatleri Mahoney ve arkadaşları üzerindeydi. İra işini onlar yürütüyorlardı. Onlar yerlerinden kıpırdamadıkça mal da nakledilmiyor demekti. İki SAS ajanı Rose'a destek olmaya devam edecekler, yeni gelenler de İralıları günde 24 saat göz hapsinde tutacaklardı. Rose ile Monica'nın sevişmeye başlamalarının ikinci gününde McCready'nin adamları tepelere yayılmışlar, kurdukları gözetleme yerlerinden bölgenin bütün yollarını bekliyorlardı. Otelin telefonu dinleniyordu. Dinleyiciler hemen yakındaki bir başka otele yerleşmişlerdi. Yeni gelenlerin pek azı Rumca biliyorsa da kalabalık turist grupları nedeniyle 10-15 kişinin fazlalığı göze batmıyordu. Mahoney ile adamları otelden hiç çıkmadılar. Onlar da bir şey bekliyorlardı. Ya birini, ya bir telefonu, ya da elden getirilecek bir mesaj. Rose 3. günün sabahı şafak sökerken uyandı. Monica uyuyordu. Kapıdaki garsondan kahvaltı tepsisini Rose aldı. Kahve fincanını kaldırdığı anda altında ikiye katlanmış incecik bir kağıt gördü. Kahvesini doldurduktan sonra kağıdı alıp banyoya girdi. Mesaj çok kısaydı. Kulüp Rosalina, Paphos, gece saat 11, Aziz. Rose kağıdı yırtıp tuvalete attı, sifonu çekti. Bir sorun vardı. Paphos'a gidip gelme süresinde Monica ne olacaktı? Ancak öğleye doğru o sorun da kendiliğinden çözümlendi. Monica'nın nakliyecisi telefon edip 3 atın o gece Limassol limanına geleceğini bildirdi ve evrakları imzalayıp hayvanları liman dışındaki ahıra yerleştirmesini istedi. Kadın gidince Rose da Petulas köyüne yürüdü. Oradan da Apollonia Oteli'nin resepsiyonunu arayarak o akşam yemeğe Paphos'a gitmek istediğini ve bunun için en iyi yolun hangisi olduğunu sordu. Mesaj McCready'nin adamları tarafından dinlenip hemen McCready'ye bildirildi. Rosalino Kulübü eski kentin tam ortasında bir kumarhaneydi. Rose saat 11'den birkaç dakika önce içeri girerken rulet masalarının birinde oturan Hakim El Mansur'u gördü. Hemen yanındaki boş iskemleye oturdu. ''İyi akşamlar Bay Aziz, ne hoş bir sürpriz bu böyle.'' El Mansur ciddi bir tavırla başını salladı. Ortaya iri fişlerden bir yığın sürdü. Tekerlek döndü, beyaz top 4 numaranın üstünde durdu. Fişleri önünden alınan Libyalının kılı kıpırdamadı. Yalnız o elde kaybettiği parayla Libyalı bir çiftçi ailesi bir ay geçinirdi.
''Geldiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi El Mansur. ''Size haberlerim var. Memnun olacağınız haberler. İyi haber vermek her zaman iyidir.''
Rose rahatladı. Libyalı'nın Mahoney'e işini bitir emri vermek yerine kendisini çağırtması zaten umutlarını yükseltmişti. El Mansur ortaya bir fiş yığını daha sürerken
''Haşmetli liderimiz senin istediğini kabul etti.'' dedi. ''İstediğim malzeme verilecektir. Ne dersin ha?''
''Çok sevindim.'' dedi Rose. ''Bizimkilerin bunu yerinde kullanacaklarını umarım.''
''Hepimiz aynı şeyi umuyoruz.''
''Ödemenin nasıl yapılmasını istersiniz?'' diye sordu Rose. Libyalı önemli değil der gibi elini salladı.
Bunu halk cemahiriyesinin bir armağanı olarak kabul edin Bay Rose.
Size minnettarım. Bizimkiler de minnettar olacaklardır.
Hiç sanmam. Bunun armağan olduğunu onlara söylemeniz budalalık olurdu. Ve siz budala değilsiniz. Paralı bir asker olabilirsiniz ama budala değilsiniz. Ve şimdi 100.000 dolar komisyon almak yerine 500.000 alacağınızdan belki bunu benimle yarı yarıya kırışırsınız.
Savaş fonu için elbette.
Elbette.
Daha doğrusu emeklilik fonu ya diye düşündü Rose. Anlaştık Bay Aziz. Parayı müşteriden alınca yarısı sizin olacak.
Umarım.
Bu kere kazanmış, önüne bir yığın fiş sürülmüştü. Kolum çok uzundur dedi.
Bana güvenebilirsiniz dedi Rose.
Dostum, bizim dünyamızda böyle bir şeyi düşünmek bile hakarettir.
Malın ne zaman ve nerede alınacağını bilmem gerek.
Onu da yakında öğreneceksiniz. Avrupa'da bir liman demiştiniz. Bunu ayarlayabiliriz sanıyorum. Siz Apollonia'ya dönün. Ben en kısa zamanda size bir haber ulaştırırım.
El Mansur kalkarak önündeki fişleri Rose'a doğru itti.
Daha 15 dakika dışarı çıkmayın dedi. Bunlarla eğlenin biraz.
Rose 15 dakika bekledi, sonra fişleri bozdurdu. Kumar oynamak yerine o parayla Nicky'ye güzel bir şey almayı yeğlerdi. Kumarhaneden çıkıp arabasına doğru yürüdü. Sokaklar dar olduğundan arabasını ancak iki sokak öteye bırakmıştı. Yolun iki ucunda, iki kapı aralığında olan Danny ile Billy görmedi bile. Arabaya yaklaşırken blue jeanli ve kasketli yaşlı bir adamın kaldırım kenarlarını süpürdüğünü gördü. Yaşlı çöpçü Kalispera dedi.
Kalispera dedi Rose, durdu.
Yaşlı adam dünyanın her tarafında pis işler yapan, o yaşama yenik düşen insanlardan biriydi. El Mansur'dan aldığı parayı hatırladı. Cebindeki paradan büyükçe kupürlü bir tane seçip adamın cebine soktu.
Dostum Tom, her zaman iyi bir insan olduğunu bilirdim zaten dedi yaşlı çöpçü.
McCready, senin burada ne işin var?
Anahtarları elinde salla ve bana olanları anlat dedi McCready.
Rose anlattı. Güzel, gemiyle götürecekler sanırım. Şu halde senin küçük partini İran'ın büyük partisi arasına koyacaklar. Umarım öyle olur. Yoksa senin siparişin başka bir yoldan, başka bir ambalajla yollanırsa başladığımız yere döndük demektir. Ama senin malın ancak bir kamyoneti dolduracağı için belki hepsini birden sevk ederler. Hangi liman olduğu hakkında bir fikrin var mı?
Yok, sadece Avrupa dedik.
Otele dön ve adamın dediğini yap dedi McCready.
Rose arabasını sürdü. Motosiklette olan Danny arkasından giden olup olmadığını anlamak için gaza bastı. 10 dakika sonra Marks'la Bill arabayla gelip McCready'yi aldılar. McCready arka koltuğa oturunca düşünmeye başladı. Eğer gemiyle gönderilecekse gemi Libya bandıralı olamazdı. Herhalde kiralık bir gemi ve sorun çıkarmayacak bir kaptan ve tayfalar arayacaklardı. Bu tür gemiler Doğu Akdeniz'de çok bulunurdu ve çoğu da Kıbrıs'a kayıtlıydı. Eğer gemi oradan kiralanacak olursa silahları almak için Libya'ya gidecekti. Sonra da silahlar, zeytin ya da hurma gibi malların sandıkları altına gizlenecekti. İRA ekibi de gemiyle giderdi. Otelden çıkmalarından sonra limana kadar izlenmeleri çok önemliydi. Geminin adını ancak o zaman öğrenebilirlerdi. Gemi saptandıktan sonra periskop derinliğinde bir denizaltı ile izlenecekti. Kıbrıs'ta Akrotiri hava üssünden kalkacak bir uçak denizaltıyı açık denizdeki Şileb'e yöneltecek, sonra da ortadan kaybolacaktı. Gerisini Manş denizinde deniz kuvvetlerine bağlı olan gemiler işe karışana kadar denizaltı yapardı. McCready'nin Şileb'in adını ya da hiç olmazsa gideceği limanı bilmeye ihtiyacı vardı. Limanın adını bilirse Lloyd's nakliyattaki dostlar o limana hangi gün hangi geminin geleceğini bulabilirlerdi. Böylece seçim alanı çok daralırdı. Ya da Libyalılar Rose'a bu bilgiyi verdikleri takdirde Mahoney'e ihtiyacı kalmazdı. Rose'un beklediği haber 24 saat sonra telefonla geldi. Telefondaki El Mansur değildi. McCready'nin mühendisleri daha sonra telefonun Lefkoşe'deki Libya Halk Bürosu'ndan edildiğini saptadılar.
Evinize dönün Bay Rose. Orada sizinle kısa bir süre sonra bağlantı kurulacaktır. Zeytinleriniz Şileb'le bir Avrupa limanına indirilecek. Geliş tarihi ve nasıl alınacağı size bildirilecek.
McCready kendi otel odasında konuşmanın kaydını dinliyordu. El Mansur bir şeyden kuşkulanmış mıydı? Rose'un ne olduğunu anlamış da bir blöf mü yapıyordu? Rose'un patronunun kim olduğunu anlamışsa Mahoney ile adamlarının da izlendiğini bilirdi. Bunun için Rose'u İngiltere'ye gönderip onların arkasından gözcülerin çekilmesini mi istiyordu? O da olabilirdi. Bunun yalnız olası değil de kesinlikle öyle olması durumuna karşılık McCready her ikisine göre oynayacaktı. Rose ile Londra'ya gidecek ama adamları Mahoney'nin arkasında kalacaklardı. Rose durumu Monica'ya o sabah söylemeye karar verdi. Kendisi Paphos'tan ondan önce dönmüştü. Kadın Limassol'dan sabahın üçünde heyecanlı bir halde geldi. Atların üçü de çok iyi durumda geldi ve bir ahıra yerleştirildi diye soyunurken anlattı. Şimdi İngiltere'ye götürmek için sadece transit formalitelerini bitirmesi gerekiyordu. Rose erken uyandıysa da kadın kendisinden önce davranmıştı. Rose yanındaki boş yere baktıktan sonra odadan çıkıp kadının odasına gitti. Resepsiyondan kendisine bir zarf verdiler.
''Sevgili Tom, çok güzeldi ama bitti. Ben artık kocama, kendi yaşamıma ve atlarıma dönüyorum. Benim seni anacağım gibi sen de beni iyilikle an. Monica.''
Rose içini çekti. İki kere kadının göründüğünden başka şey olduğunu düşünmüştü. Mektubu okurken ilk düşüncesinde haklı olduğunu anladı. Monica sadece sivil biriydi. Rose'un kendisinin de evi, yaşamı, yazarlık mesleği ve Nikki'si vardı. Birden çok özledi karısını. Lefkoşa havaalanına giderken iki çavuşun arkasında bir yerde olduklarını tahmin etti. Tahmininde yanılmamıştı. McCready ise İngiliz üssünden kalkan bir uçakla yola çıkmıştı bile. Rose öğle saatinde uçağın penceresinden kanadın altından kayıp geçen Troodos dağlarına baktı. Monica'yı, hala barda oturan Mahoney'i ve El Mansur'u düşündü. Yurduna döndüğüne seviniyordu. Gloucester'ın yeşil tarlaları Orta Doğu'nun kaynayan kazanlarından çok daha güvenliydi.
27. Ayrımın sonu. Sayfa 346.